Ayrım 29, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 294. Judith gökyüzünün hasretini çekiyordu. Uzun zamandır dört bir yanını saran su, çamur, pus ve sazlık yataklarla dolu bir dünyada hapisti. Bunlar rutubetli havada içeri esinti girmesini engelliyor, onları güneş ışığından mahrum bırakıyordu. Güneşin sıcağı ise erimiş kurşun kadar ağırdı. Yolculuğu 10 kişi yapıyorlardı. Pelikan'ın 3. kaptanı Portekizli Pereira ve hepsi silahlı 3 Portekizli denizci. Hizmetli ta olarak tahsis edilmiş ve taşıdıkları eşyalardan 2 büklüm olmuş 2 Afrikalı. Judith, en ve son olarak maskeli adam ve onun bakımıyla ilgilenen kölesi. Judith deri bir kabuğun içine sıkışmanın Buzzard'a kendisini nasıl hissettirdiğini düşündü. Çünkü maskeye tutturulmuş kilitler ve boynuna geçirilmiş halka, korkunç görüntüsü ve bu yolculuğa komuta ediyor olmasına rağmen tutsaklığının kendi seçimi olmadığını anlatıyordu. Kılıç kullandığı kolundaki güce ve tavırlarındaki haşinliğe karşın yiyip içmek için kölesine çaresizce bağımlıydı. Bir akşam tepesinden duman tüten ve için için yanmaya devam eden ateşin etrafında otururlarken Judith ona prensin giydirdiği bir maskeyi neden hala taktığını sordu.
''Bu sıcakta katlanılmaz olmalı. Hava çok basık. Nasıl nefes alabiliyorsun onunla?''
''Ah evet, maskeyi çıkarabilirim ama sonra ne olacak? Onunla buradan Cape'e tüm vahşilere korku salabilirim. O yokken suratı olmayan bir sakatım yalnızca.''
''Sana acıyorum,'' dedi Judith sözcükleri daha etkili kılan duygusuz bir tavırla.
Buzzard eğilip zehir kusar gibi konuştu.
''Bana acıma kadın, sen kendi haline acı.''
Pelikandan ayrılıp geminin filikalarıyla akarsu kollarından oluşan bir ağın içinde ilerlemiş, denizle kıyı arasında uzanan sahil şeridindeki yeşil bitki örtüsünün arasından devam etmişlerdi. Kıvrılıp bükülen su yolları insan elinden çıkabilecek herhangi bir labirentten daha karmaşık ve dolambaçlıydı. Fakat Buzzard ve 3. kaptan rütbesini ciddiyetle taşıyan beyaz saçlı emektar Pereira elinden gelenin en iyisini yaparak ilerliyordu. Geçtikleri yerleri işaretlemek için nehir kıyısına dizilmiş mangrove ağaçlarının dallarına bez parçaları bağlıyorlardı. Ve bezleri görürlerse, ki genellikle görüyorlardı, dönmeleri gerektiğini anlıyorlardı. Kimi zaman hangi yöne gideceklerini tartışıyorlardı. Bazen de hiç konuşmadan bir yolu işaret edip dümen yekesindeki adama talimat veriyorlardı. Akıntıların yavaşlayıp havuzların oluştuğu yerlerde su aygırlarının şişkin gövdelerini gördüler. Denizciler Buzzard'ın talimatıyla tüfeklerini temizleyip ateşleme fitillerini yaktılar ve bu korkutucu yaratıklardan uzak durmaya çalıştılar. Judith Güney Habeşistan'da onlarla sık karşılaştığı için bu hayvanları iyi tanıyordu. Ancak en daha önce hiç su aygırı görmediğinden maskeli adamın neden bunca zahmete katlandığını ve Afrikalıların niçin bu kadar korktuğunu anlayamıyordu.
''Baksana şunlara,'' dedi kıkırdayarak, ''başlarının yarısı içeride, yarısı dışarıda. Orada öylece yatıyorlar. Ancak nehir suyundan çıkan gözleri ve burunları görülüyor. Kulaklarının seyirmesi de çok komik. Bak bak, bir tanesini kafasında kuş duruyor.''
''Bu hayvanlardan biri sana saldırsa böyle gülmezdin,'' dedi Judith. ''Kızgın bir boğa ya da bir anne inek hiç düşünmeden tekneye saldırırdı. Karada su aygırlarından daha hızlı koşabilen pek insan bulunmaz. O dişlerle insanı tek ısırışta ikiye bölebilirler.'' Tam o sırada aygırlardan biri esnedi ve bir cellat baltası kadar sivri, kıvrık, kocaman alt dişleri ortaya çıktığında En'in yüzündeki tebessüm kayboldu. Aslında en büyük tehlike bu güçlü hayvanlar değil, onlara musallat olan haşerelerdi. Haşerelerin bilhassa geceleri sokup ısırdıkları yerler kızarıp şişiyordu. En azından yemek konusunda sıkıntıları yoktu. Bolca balık, istiridye ve yengeç vardı. Hizmetliler ok ve yayla su kuşları avlıyor, tatlı mangrov balı topluyorlardı.
Judith mide kramplarını rahatlatmak için deniz kenarında yetişen uzun beyaz mangrov ağaçlarından kalın ve zeytin yeşili yapraklar alıyor ve onları ezerek yemeğine katıyordu. Ham meyvelerin posalarını tüm vücuduna, bilhassa da baldırlarını kaplayan böcek ısırıklarını sürüyor, ince dalları da kürdan olarak kullanıyordu. Akarsu ağzındaki ikinci günlerinde denizcilerden biri köpeği andıran hüzünlü gözleri, tatlı yüzü ve kıvrık ağzındaki kalıcı tebessümüyle foka benzeyen yunus kuyruklu gri derili şişman bir hayvan vurdu.
''Buna dugong deniyor.'' dedi.
Buzzard onlara hiç alışık olmadıkları hoş sohbet bir anında ''Denizdeki bitkileri yerler, eti de lezzetlidir.'' Yüzünde uysal bir şaşkınlık ifadesi taşıyan yaralı hayvanı Filika'ya 5 kişi birden ancak çekebilmişti. Daha sonra onu sopayla vurarak öldürdüler. Ardından hayvanı kesip etini tuzladılar. Buzzard'ın söylediği gibi bu onları birkaç gün beslemeye yetti. Denizciler her seferinde tadının domuz etine mi yoksa sığır etine mi benzediğini tartışıyorlardı. Dugong'un son parçası tüketildiğinde su fazlasıyla sığlaştığından yola yürüyerek devam etmek zorunda kaldıkları için çoktan Filika'dan inmişlerdi. Gelgitten etkilenen çamur tabakasını çoğu zaman dizlerine kadar tuzlu çamurun ve suyun içinde güçlükle yürüyerek geçtiler. Adamlar daha derin yerlerdeki siyah renkli küçük ve sağlam mangrovlardan dallar kesip yakaladıkları balıkları tütsülemek için yakıyorlardı. Geçtikleri yerlerde kimi zaman beyaz boğazlı maymunlar gevezelik ediyordu. Yılanlar ve diğer sürüngenler etraflarında kayarak ilerliyor, ara sıra su birikintilerine dalıyorlardı. Geceleri yarasalar uçuşuyor, gündüzleri ise onların varlıklarından rahatsız olan balıkçıların, ördeklerin, kazların kanat çırpışları ve ciyaklamaları duyuluyordu. Zaman zaman mangrov balıkçıları parlak renkleriyle ok gibi fırlayarak yanlarından geçip gidiyordu. Fakat geçen günler nereye gittikleriyle ya da Buzzard'ın niyetiyle ilgili hiçbir ipucu vermiyordu. Judith'in tek bildiği, attığı her adımın onu haldan daha fazla uzaklaştırdığıydı. Yine de hiç olmazsa çamur tabakasındaki sıcak ve amansız yolculukları sırasında bir şey edinmişti. Denizcilerden biri balık yakalamak için mızrak olarak kullanmak üzere ağaçtan ince bir dal kesmişti. Ardından kamasını kullanarak mızrağının ucunu sivriltmişti. Yanlış bir kesik fazla derine gitmiş ve sonunda mızrağın ucu kırılmıştı. Adam lanet okuyarak başka bir dal bulmak için uzaklaştığında Judith çamura atılan dalı alıp eteğinin altına saklamıştı. Bu tam anlamıyla bir silah sayılmazdı. Onu Buzzard'ın kılıcına veya denizcilerin tüfeklerine karşı kullanamazdı. Ama yine de kendisine ait bir şeydi ve ufak da olsa ona umut veriyordu. Madre de Deus Coelimane koyuna demir attığında güverteye çıkarılan tüm köleler korku ve belirsizlik içinde kıyıya götürülmeyi beklediler. Her seferinde 12 kişilik gruplar halinde ve geminin kendi sandalıyla değil kıyıdan gelen botlarla kıyıya ulaştılar. Hal kıyıya çıktığında arkasını dönüp koyun ilerisinde parıldayan sularda sakince duran Madre de Deus'a baktı. ''Onu bir daha görecek olursam denizin derinliklerine gömeceğim. Barros merhamet etmem için yalvarsa da o namussuzu serenlerin ucuna gereceğim ve etlerini didikleyip yesinler diye martılara bırakacağım.'' dedi. Ve gemiyi zihnine kazıyarak kendi kendine söz verdi. Kıyıya vardıklarında halın da içinde olduğu gruba sıraya girmeleri emredildi. Birinin boynundaki arkasındakinin ellerine bağlanan zincirlerle klasik bir köle dizimi oluşturmaları gerekiyordu. Sıranın ortasındaki adamlardan ikisi diğerleri gibi zincirle değil, belki 2 karış uzunluğunda her iki ucunda ahşap boyundurukları olan kalaslarla bağlandı. Boyunduruklar 2 adamın omuzlarına yerleştirildi, birinin arkasına, diğerinin önüne. Bu şekilde yük hayvanı olarak seçilmiş bu talihsiz insanların arasındaki sabit mesafe korunmuş oluyordu. Sonuç olarak aynı hızda yürümek zorunda kalıyorlardı ve bu önlerinde ve arkalarında yürüyen adamlar için de geçerliydi. Barros ilk botla karaya çıkmıştı. Köle grupları oluşturulurken dolgun atlarıyla hala Konsolos Grey'i hatırlatan, terden sırılsıklam halde bir katırın tepesine tünemiş, hasır şapkalı bir adamla konuşuyordu.
''Gördüğünüz gibi Senyor Capello,'' dedi Barros ona, ''getirdiklerimiz Zanzibar'ın en iyileri. Hepsi çok iyi durumda. Senyor Lobo'nun dayanıklılıklarından memnun kalacağına eminim.''
''İşlerinden biri beyaz,'' dedi Capello. Hayal kırıklığına uğramış gibi hala baktı. ''Beyazlar fazla dayanamıyor.''
''Endişe etmeyin,'' dedi Barros. ''Kendiniz de bakabilirsiniz, sağlamdır. Kolları ve bacakları uzun ve bir öküz kadar güçlü.''
Capello şüpheci bir tavırla homurdandı ama yine de Barros'un teklifini kabul etti. Katırından inip hala doğru yürüdü. Bacak ve kol kaslarını mıncıklayıp her yanını inceledi. Karnını, gözlerinin beyazını ve dilini kontrol etti sonra.
''Pekala, söylediklerinize inanıyorum,'' dedi Capello. ''Fakat dediğiniz gibi çıkmazsa onun yerine fazladan ve bedelsiz bir zenci isterim.''
''Elbette, elbette,'' dedi Barros. ''Fakat bu adamlar için paranız var değil mi?''
''Tabii ki.'' Capello katırına yürüyüp eğer çantasını açtı ve içinde madeni paralar olan bez bir kese çıkardı.
''Kararlaştırılan miktarın hepsi burada. İsterseniz sayabilirsiniz.''
''Gerek yok,'' dedi Barros sinsi bir tebessüm eşliğinde. ''Beni dolandırmayacağınızı biliyorum. Öyleyse artık size veda edeyim. Madene kadar iyi yolculuklar diliyorum.''
Barros oradan ayrıldı. Capello katırına tırmanıp bağırarak muhafızlara emir verdikten sonra yola koyuldu. Hemen ardından Hal sırtında tanıdık bir kırbaç darbesi hissetti. Yürümesi emrediliyordu. Böylelikle köle grubu Afrika'nın içlerine doğru zorlu yolculuğuna başladı. Bir düzine zincirli adamın kafiledeki muhafızlardan düzenli olarak kırbaç yiyerek işin esasını kavramaları biraz zaman aldı. Düşen olduğunda diğerleri de düşüyordu. Hal da elleri bağlı olduğundan düşmesine engel olamayarak birkaç sefer yere doğru çekildiğini hissetmişti. Muhafızlar da Afrikalıydı ama kardeşlerine anlayış yahut merhamet göstermiyor, istedikleri hızla hareket etmeyen kim olursa uzun deri kırbaçlar ve tahta sopalarla kamçılamaktan kaçınmıyorlardı. Limandan bir ağaçlığa ve oradan da Portekizli Coelimane'nin uğultulu kalabalığına daldılar. Yeni yapılmış katedral, ilkel kütük evlerin ve badanalı toprak kulübelerin tepesinde yükseliyordu. Kasabanın merkezinde bir kalenin kalıntıları ve yanında da inşa edilmek üzere olanın temelleri yer alıyordu. Köleler sıcağın altında ter içinde çalışıyorlardı. Bir grup devasa pirinç bir kulverini rampadan yukarı kaleye doğru çekiyordu. Topun taşındığı arabanın tekerleri inildeyerek gıcırdıyor ve adamların hareketlerine sürücünün kırbacı eşlik ediyordu. Keresteleri taşıyan öküzler ağır yüklerinin altında böğürüyordu. Adamlar bağırıyor, küfrediyor, tartışıyor ya da aniden kahkahalara boğuluyorlardı. Biraz ileride tahtaları temiz ve yeni büyükçe bir dar ağacı duruyordu. Üzerinden sarkan ve ipte yavaşça dönen cesetler onunla tezat oluşturacak şekilde çürük kokuları yayıyordu. Cesetleri siyah bir pelerin gibi saran sinekler çürümüş etleri istila ediyordu. Adamlar yol kenarına oturmuş pipolarını içiyor veya balık ağlarını tamir ediyorlardı. Kadınlar yavaş akan siyah nehirde çamaşır yıkıyorlardı. Çocuklar tahta kılıçlarla dövüşerek ya da bir topu tekmeleyerek veya bir kazığa bağlı havlayan bir köpeğe taş atarak oyun oynuyorlardı. Bir nalbant yeni bir gemi çıpası dövüyordu. Çekicinin örste çıkardığı sesler köy yeri kilisesindeki çanlar gibi çınlıyordu. Yaşlı bir kadın bir sepetin içinde sattığı balıkların tazeliğini övüyordu. Bağrı açık siyahi bir kız Afrika'nın en lezzetli mangolarının onda olduğunu iddia ediyordu. Ne var ki Coelimane halkının hiçbiri yanlarından geçip giden zavallı köle ve muhafız gruplarına ilgi göstermiyordu. Günlük hayatlarında görmeye alışkın oldukları sıradan bir manzaraydı bu. Böylece nedenle aşağılanmış olduğunu hatırlayan Hal, önündeki adamın adımlarına birebir uymaya çalışarak ilerlerken, grup Coelimane'nin kenar mahallelerini terk edip ormana yöneldi. Judith tükenmenin eşiğine gelmişti. Vücudundaki tüm kaslar zonkluyor, ağrıyordu. Görüşü bulanıklaşmıştı. Başı çatlarcasına ağrıyordu. Beyni adeta kafatasının içinde küçülüyor, ipe dizilmiş balık misali kuruyordu. Fakat yine de maskeli adama ne halde olduğunu belli etmemek, ona bu tatmini yaşatmamak için diğer kölelerin hızına yetişmeye çalışıyordu. Bataklıklar ve kıyıdaki çamur tabakaları yerini uzun zaman evvel iç kısımların ağaçlı bozkırlarına bırakmıştı. Günlerce suya bata çıka yürüdükten sonra kuru ve sert zemine ulaşınca Judith ayaklarının sütün içindeki ekmek gibi yumuşadığını fark etti. Ayakları su toplayıp kanamıştı ama şimdi yaraları nasırlara dönüşmüştü. Yürüyerek geçen uzun günlerin sonunda bayılmanın eşiğine geliyor ama bir şekilde devam ediyordu. Karnında böyle değerli bir yük taşırken yenilgiyi kabul edemezdi.
''Devam et'' diyordu içindeki çocuk. ''Onlara teslim olma. Bunu atlatabiliriz. Ben direniyorsam sen de yapabilirsin.''
En de tükenme noktasına gelmişti. Kendi zavallı haline rağmen Judith ona yardım etmesi, iradesini kaybedip dizlerinin üzerine düştüğünde onu yüreklendirmesi gerektiğini hissediyordu. Tatlı sözlerle onu rahatlatarak destekleyen daima Judith oluyordu. Bazen de kızı azarlayıp ayağı kaldırmak zorunda kalıyordu. Yere serilip her şeyin sonunu getirecek ölümü beklemeyi tercih eder gibi göründüğü zamanlarda hareketlenmesi için ne gerekirse yapıyordu. Maskeli adam kafileyi her 3 saatte bir durdurarak yarım saatlik molaya izin veriyordu. En şimdi toprağın üzerinde dizlerini kendine çekip sarmalamış, başını eteğine gömmüş Judith'in yanında oturuyordu.
''Bu gece'' diye fısıldadı Judith ona doğru eğilerek, ''bu gece yapacağız.''
En yavaş ve acınacak bir tavırla başını kaldırdı. Burnunu çekerek yaşlarla dolu gözlerini kırpıştırdı.
''Bu sefer kesin mi?''
Daha evvel defalarca kaçmaktan söz etmişler fakat konuşmaktan öteye gidememişlerdi.
''Bu sefer kesin'' diyerek rahatlattı onu Judith ama daha fazla bir şey söylemeye korktu.
Çünkü Pelikan'ın denizcileri yakınlarda oturmuş, bir şişe içkiyi paylaşarak aralarından birinin anlattığı müstehcen hikayeyi dinliyorlardı.
Nasıl?
Şimdi En'in kederli gözlerinde bir parıltı ve ufak bir umut ışığı vardı. Judith önce denizcilere, ardından ellerini başının altına destek yapmış, kılıcını yanına yerleştirmiş, battaniyelerin üzerinde yatan Buzzard'a göz attı. Uyuyor mu yoksa uyanık mı? Maske yüzünden anlamak mümkün değildi. Buzzard gecenin esintisinde sürüklenen bu düşünceyi yakalarcasına, avının kokusunu alan yırtıcı bir hayvan misali doğrulup ona doğru döndü. Ters bakan o göz tuhaf ama aynı zamanda korkutucu gaga ve keskin dişli alaycı tebessüm En'i ağlatmak üzereydi.
''Bakma ona'' dedi Judith alçak sesle. Kızın titrediğini görünce elini alıp karnına koydu. ''Bebekten bahsediyormuşuz gibi davran'' dedi.
En hala maskeli adama bakıyordu.
''En'' diye fısıldadı Judith.
En başını çevirip Judith'in karnına baktı ve sonunda onun söylediklerini anlayarak kendini gülümsemeye zorladı. Judith nasıl kaçacaklarını anlattı.
Saat gece yarısını geçmiş, ay tepede yükselmişti. Judith ve En sessizce barakanın girişine doğru ilerlediler. Sönmek üzere olan ateşin etrafında battaniyelerinin içinde horlayan, çekirgelerin ve cırcır böceklerinin gürültüsüne rağmen derin uykuda olan adamları uyandırmamaya özen gösterdiler. O gecenin nöbetçisi Filika'yı mangrovların arasından geçiren ve o zamandan beri kılavuz gibi hareket eden beyaz sakallı Pereira'ydı. Yaşına rağmen epey dikkatliydi. Judith ve En barakalarından çıktıkları anda bunu fark etmişti.
''En'in ihtiyacını gidermesi gerekiyor'' dedi Judith ''ama yalnız gitmeye korkuyor.''
Pereira homurdanarak cevap verdi. ''Şuraya gidin.'' Kampın kenarındaki açıklık bir alanı gösterdi. Judith başını iki yana salladı.
''Adamların önünde olmaz'' dedi.
Pereira bir süre düşündü. Bol aksanlı İngilizcesiyle ''Burada bekleyin'' dedi ve yanlarından geçip ateşe doğru yöneldi. Beklediler. Judith Pereira'nın Buzzard'ı uyandırmaması için ümitsizce dualar ediyordu. Fakat Pereira uyuyan şekilsiz sürete aldırmadan yanından geçip pelikanın mürettebatından birini omzunu sarsarak uyandırdı. Denizci kalkıp oturdu. Judith onun yüzündeki uykulu ifadeyi gördü. Adam daha sonra kabullenmiş bir edayla omuzlarını silkti, battaniyeyi bir kenara iterek ayağa kalktı. Sönmeye yüz tutmuş ateşte tüfeğinin fitilini tutuşturup iki kadının yanına geldi. Bir eliyle tüfeğini tutuyor, diğeriyle de kendisini takip etmelerini işaret ediyordu.
''Sabaha kadar bekleyemeyeceğinden emin misin?'' diye sordu Judith Anne.
Bu önceden kararlaştırdıkları bir şifreydi. Judith Anne vazgeçmesi için son bir fırsat veriyordu.
''Hayır, hemen gitmem gerekiyor.'' diye karşılık verdi Anne, dudaklarını gergin bir şekilde birbirine bastırarak.
Judith başıyla onayladı. Anne'in sözünden döneceğini sanmıştı. ''Aferin sana genç bayan.'' diye geçirdi içinden. Refakatçileri onları kamp yerinden 30 adım kadar uzaklaştırdı ve serin rüzgarda sallanan uzun atlarla dolu bir yerde durdu. Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen yıldızların ışığında fenere ihtiyaçları yoktu. Judith dönüp kamp yerine baktı. İki tarafı birbirinden ayıran dikenli çalıların hayli kalın olduğunu ve onların arkasında kalan ateşin dahi görünmediğini fark edip rahatladı. Havaya doğru yükselen ince duman ve ara sıra uçuşan kıvılcımlar birilerinin bozkırda kamp kurduğunun tek işaretiydi.
''Orada yapabilir misin?'' diye sordu denizci otlarla dolu alanı işaret ederek.
En mahcup görünmeyi başararak bakışlarını adamdan Judith'e çevirdi ve sonra tekrar adama döndü. Başıyla onayladıktan sonra işini hallederken arkasını dönmesini söyledi. Adam itiraz etmeyip daha da iyisini yaptı. En eteğini kaldırıp çömeldiğinde denizci tüfeğini yere bıraktı, sonra yanan fitili dişlerinin arasına alıp düğmelerini açtı ve malum organını çıkarıp gürültülü bir şarıltıyla Anne'in çıkardığı kadınlara özgü hafif sesi bastırarak kendi işini görmeye koyuldu. Judith elini elbisesinin yakasından içeri sokup sivriltilmiş mangrov dalını aldı. Avına yaklaşan bir leopar kadar sessiz denizcinin yanına seyirtti ve kendisine dönmesini bekledi. Sonra üzerine atıldı ve tüm ağırlığını vererek dalın keskin ucunu boğazına sapladı. Ardından kendi gücünü kullanarak sağ bacağını onunkine dolayıp adamı sırt üstü yatırdı. Üzerine çullanarak var gücüyle kazığı daha derine soktu ve yarayı mümkün olduğunca genişletmek için sağa sola hareket ettirdi. Adamın boğazından gurultular çıktı. Judith adamın gırtlağında öyle bir yara açmış, ses tellerine öyle zarar vermişti ki çıkan sesler boğuk ve insanlık dışıydı. İnsandan çok vahşi bir hayvanın iniltilerini andırıyordu. Birkaç saniye içinde o sesler de kesildi. Judith soluk soluğa cesedin üzerinden kalkıp oturdu ve kontrolünü geri kazanmaya çalıştı. Daha evvel savaş alanında çok adam öldürmüştü. Fakat yine de toparlanması biraz zaman aldı.
''Çabuk!'' diye fısıldadı Anne. ''Tüfek!''
Anne otların arasından sürünerek ölü adamın silahını aldı. Judith de adamın kemerini çözerek deri mermi kesesini ve barut mahfazasını çekip çıkardı. Çakmak taşını, çakmağını ve ardından yerde duran ve için için yanmaya devam eden ateş fitilini alarak ateşi söndürdü. Kamasını da alacaktı ama sonra vazgeçti çünkü epey ağırdı ve onları yavaşlatacak bir ağırlık ihtiyaçları olan son şeydi. Tüfek ve mermi yeterliydi.
''Su!'' diye fısıldadı Judith.
Anne başını sallayarak kalçasından sarkan mataraya hafifçe vurdu. Judith de kendi günlük payından kalan suyu yanına almıştı. Adamları gözlemlemiş, hangi bitki ve meyvelerin yenebilir olduklarını öğrenmişti. Başını kaldırıp yön tayin etmek için yıldızlara baktı. Ardından koşmaya başladılar. Maskeli adamın geldikleri kıyıya yani doğuya gittiklerini düşüneceğini tahmin ederek güneye yöneldiler. Judith'in niyeti ancak arayı açtıklarında deniz istikametine dönmekti. Kaçmanın heyecanıyla yorgunluklarını neredeyse unutmuşlardı. Vahşi hayvanların hırsıyla koşuyorlardı.
29. ayrımın sonu. Sayfa 305.